Ayrım 12 sayfa 128. Erika Lüksiyat'ın kendisine tahsis edilen kamerasındaki aynanın karşısında uzun uzun yüzünü inceledi. Yüzünün güzelliği hakikaten fevkaladeydi. Açık mavi gözleri, ufak kalkık burnu ve ihtiraslı dudaklarıyla aynaya akseden yüzünü kendisi de kusursuz buldu. Stanley Moore'a hiç şaşırmamak gerekirdi. Kendisini unutamaması doğaldı. Ama üzerinde bu denli etki yarattığını da doğrusu tahmin etmemişti. Stanley numara yapmıyordu. Sırılsıklama aşıktı. Alkolik olacak kadar. Onun romantik yapıda biri olduğunu Moskova'da geçirdikleri o hafta içinde anlamıştı. Fakat bu denli etkisinde kalabileceği hiç aklına gelmemişti. Aynaya bakıp aksine gülümsedi. Kadınsı bir gurur duydu. İngiliz çoktan aklından çıkmış biriydi. Geçen 5 sene zarfında onu tamamıyla unutmuştu. Zaten bir haftalık maceraydı. Güçlü bir erkekti ve 7 gün 7 gece onu yatakta mutlu etmişti. Ama olay orada da bitmişti. Kendisini zorlamasına rağmen şimdi geçirdikleri o zevkli günleri fazla hatırlamıyordu. Ağır ağır giyinirken az önce Stanley ile yaptığı görüşmeyi yeniden düşünmeye başladı. Olaylar birden hızlanmaya başlamıştı. Neticeye varmak üzereydi. Ama beynini kurcalayan ufak bir iki nokta vardı. İlki Rusların olaya iştirakiydi. FSB'yi daima ciddiye alırdı. Rusya'da uzun süre kaldığı için eski KGB'nin uzantısı olan bu örgütün ne denli ciddi ciddi çalıştığını bilirdi. Beynini kurcalayan asıl mesele ise işkenceci katiliydi. Onun eline bir daha düşmek istemiyordu. Hafifçe içini çekti. Ruslara pek aldırdığı yoktu. Rusların blöfü sadece Stanley'i korkutmaya yönelikti. Casusların dünyasında gayet olağandı bu. Bir ajanın zaafından yararlanmak, hepsi bu. Başarılı da olmuşlar ve Stanley'i korkutmuşlardı. Osuva'ya ulaşmaktı gaye. Ama onun saklandığı yeri bilmedikleri belliydi. Fakat işkenceci katil için durum farklıydı. Onunla bir kere daha karşılaşması kaçınılmazdı. Şimdi onun çılgına döndüğünü biliyordu. Silah çekmişti ona. Hatta bir an hayıflandı bile. Keşke onu vursaydım diye düşündü. Yapamazdı ama bir kere daha karşılaşmaları mukadderdi. Aynaya akseden yüzü kendisini korkutacak şekilde gerilmişti. O heriften nefret ediyordu. Aceleyle kıyafetini değiştirmeye başladı. Oyuna geldiğini ancak sırtına dayanan tabanca namlusunu hissedince anlamıştı Emre. Tuh yazıklar olsun içine edeyim bu aptal kafanı diye sövüp durdu içinden. Fena halde faka basmıştı. Hadi kendisi uyanamamış fingirdek kızların cazibesine kapılmıştı. Ama Cengiz de hiç şüphelenmemiş miydi bu tuzaktan? Ellerini yukarı kaldırıp yavaşça yataktan kalktı. Çırılçıplaktı ve kızlar hala gülerek kıkırdıyorlardı. Arkasındaki silahlı adam sert bir tonla kızlara malayca bir şeyler söyledi. Kızlar hemen fingirdemeyi keserek dolaptan çıkardıkları elbiseleri sırtlarına geçirmeye çalıştılar. Adam bu defa İngilizce olarak ağır ağır bana dön dedi. Sakın bir çılgınlık da yapmaya kalkma, kurşunu yersin. Emre verilen emri uyarak döndü. Bir erkeğin karşısında çırılçıplak kalmaktan rahatsızlık duyuyordu. Tamam dedi, kımıldayacak değilim ama şu ellerimi indirebilir miyim? Hayır. Emre tanımadığı adama baktı. Yaşını kestiremedi. Manado'nun yerlisi olup olmadığını da anlayamadı. Teni esmer olmakla beraber bir Avrupalı'dan üreme melez de olabilirdi. Demode ince bir bıyık vardı yüzünde. 1950'lerden kalma. Douglas Fairbanks türü. Tıknaz ve adaleliydi ama en kötüsü elinde tuttuğu 45'lik Colt'tu. Bakışları ise buz gibiydi. Kızlar giyinince adamı vereceği yeni komutları bekler gibi yana çekildiler. Emre göz ucuyla onlara baktı. Sevişmeye istekli, sokulgan ve arzulu hallerinden eser yoktu şimdi. O esnada tuhaf bir şeyi gözlemledi Emre. Silahlı adam 45'liği Sepu'ya vermişti. Yerli kılıklı adamın niyetini kestiremedi bir an. Ne yapmayı planlıyor acaba diye düşündü. Sepu silahı alınca Emre kollarını indirmek istedi ama aynı anda yerli kız vahşi bir kedi gibi hırlayarak kollarını havada tut diye bağırdı. Mecburen kollarını kaldırdı Emre tekrar. Adam ağır ağır gömleğinin düğmelerini çözmeye başlamıştı, soyunuyordu. Aklına gelen ilk ihtimalle dona kaldı Emre. Yoksa diye geçirdi içinden, hayır böyle bir şeye teşebbüs edemezlerdi. Yine de bir anda soğuk terler kapladı tüm bedenini. Aman Allah'ım diye düşündü, bu herif tecavüze mi kalkışacaktı yoksa? Adam pantolonunu ve ayağındaki sandaletleri de çıkardı, külotuyla kalmıştı. Sonra gömleğini ve pantolonunu itinayla katlayıp kenardaki iskemlenin üzerine astı. İhtimal düşündükçe afakanlar basıyordu Emre'yi. Buna asla müsaade edemezdi, ölmeyi tercih ederdi. Silahı tutan Sepu'ya baktı yeniden. İki kızın yüzünde de şehvi bir ifade belirmişti. Sanki az sonra olacaklardan büyük keyif duyacakmış gibi bir halleri vardı. Yerli adamın sırtı Emre'ye dönüktü. Genç ajan her şeyi göze alıp birden Sepu'nun üzerine atlamayı düşündü. Belki kurşunu yerdi ama yine de kurşunlanarak ölmek böyle şerefsiz bir sondan daha evlaydı. Ondan sonra olaylar yıldırım hızıyla gerçekleşti. Emre'nin hayal bile edemeyeceği bir süratte zaten ne olduğunu anlayamadı genç ajan. Görebildiği tek şey külotta kalan yerli adamın inanılmaz bir çeviklikle savurduğu tekme oldu. Ama bu sıradan bir tekme değildi. Uzak doğu sporlarına has bir vuruş şekliydi. Adamın sağ ayak topuğu bir anda yükselerek şakağına inmişti. Emre ne olduğunu anlayamadan yere yuvarlandı. Tam anlamıyla boş bulunmuştu ve adam o kadar hızlıydı ki böyle bir darbeyi hesaplasa bile kaçamayacağını o anda anlamıştı. Sersemleyen Emre yerden kalkmaya çalıştı. Aynı anda havaya sıçrayan adam yerinde dönerek ikinci bir tekme daha savurdu. Bu darbe tam yüzüne isabet etmişti. Genç adamın dünyası karardı birden. Her an bayılabilirdi. Burun kemiği müthiş sızlıyordu ve çıplak vücudu bir anda kanla kaplanmıştı. Kırık burnunun deliklerinden oluk gibi kan fışkırıyordu. Adam yakın dövüş uzmanı olmalıydı. Savurduğu her darbe hep can alıcı noktalara geliyor ve Emre'yi perişan ediyordu. Yere oturup kalmıştı ajan. Toparlanmaya kalkıştı. Bir şeyler yapması lazımdı. Bu darbeler devam ederse adamın kendisini rahatlıkla öldüreceğini anladı. Ama o an kafası yeterince çalışmıyordu. Büyük ölçüde düşünme yetisini kaybetmişti. Ellerini yere dayayıp ayağa kalkmaya çalıştı. Başardı da karşısındaki tıknaz yerliyi sisler arasında sanki kendisinden kilometrelerce uzakta gibi seçiyordu. Adam bacaklarını iki yana açmış, ellerini beline dayamış kalkmasını bekler gibiydi. Ya da Emre öyle sandı. Yerinde sallanıyordu ajan. Ağzından boğuk kırıltılar yükseliyordu. Adamın kendisine doğru yaklaştığını görür gibi oldu fakat emin değildi. Acıdan görüşü bile azalmıştı. Karşısındaki silüet kah yaklaşıp devasa büyüyor, kah uzaklaşıp küçülüyordu. Göz yanılsaması olmalı bu diye aklından geçirdi ama emin olamadı. Yerli sağ elinin parmaklarını bitiştirip baş parmağını avucunun içinde kıvırarak Emre'nin göğsüne doğru sert bir vuruş daha yaptı. Darbe tam istediği noktayı isabet etmişti. Ajanın soluğu kesildi ve yeniden yere yuvarlandı. Bir an kalbinin durduğunu sandı. Nefes alamıyor ve ciğerleri fena halde yanıyordu. Adamın kendisini öldüreceğini anladı. Böyle ikinci bir darbeye kalbi dayanamazdı. Gözleri karardı ve kendinden geçti. Bayılmıştı. Yerli çıplak ayağıyla Emre'yi dürttü. Bayıldığını anlayınca hiddetten köpürdü. Çok dayanıksızmış diye bağırdı. Sonra kızlara dönerek Malayca bir şeyler söyledi. Seppu silahını yerde yatan ajana yöneltmiş, hiç kıpırdamadan öyle duruyordu. Cina adamın söyledikleri üzerine koşarak odadan çıktı. Geri geldiğinde elinde bir kova su vardı. "Boşalt üzerine," dedi yerli. Cina suyu boca etti. Emre dökülen suyun etkisiyle hafifçe kıpırdandı yerde ama gözlerini açamadı. "Bir kova daha getir," dedi adam. İkinci kova suyu da çıplak bedenine yiyen Emre zar zor gözlerini açtı. Yerli ayağa kalk diye bağırdı. Söylenenini anlamıştı genç ajan ama kımıldayacak takati yoktu. Özellikle göğsüne yediği ovuçtan sonra kalp nahiyesinde bir yanma başlamıştı. Ne olduğunu kestiremedi. Belki de bir kalp krizi geçiriyorum diye düşündü ama hiç olmazsa düşünebiliyordu. En azından bu bile yeterliydi şimdilik. Doğrulmak istedi, beceremedi yine. Yerdeki tahtalara yapışan sırtı kalkmıyordu. "Hadi fırla," kükremişti adeta yerli fakat Emre'nin kalkamadığını görünce yanına yaklaşıp ayağını ajanın açıkta duran husyelerin üzerine bastırdı. Önce bir çığlık attı Emre. Sonra Tazik'in kalkmadığını görünce kısık kısık inlemeye başladı. Eşoğlu eşek diye geçirdiği içinden işkence etmesini ve hangi hassas noktalar üzerinde çalışması gerektiğini çok iyi biliyordu. Zar zor doğruldu, sırtını yatağın yanındaki duvara dayayabildi. Çok zorlanmıştı ama husyeleri Tazik'ten kurtulunca yeniden dünyaya gelmiş gibi derin derin soludu. Gözlerine de kan akıyordu. Titreyen parmaklarını yüzünde dolaştırdı. Yalnız burnu kırılmamış galiba, kaşı ve alnı da yarılmıştı. Gözlerine dolan kanlar açılan kaşından akıyor olmalıydı. Parmaklarını ucuyla kanını silip işkencecisini görmeye çalıştı. Sırıtıyordu yerle. Yerde kıvranan Emre çektiği acıya rağmen kana bulaşan elleriyle edep mahallini örtmeye çalıştı. Titremeye başlamıştı ve bir türlü titremesine engel olamıyordu. Bir ara bakışları kenarda kımıldamayan duran kızlara kaydı. Seppu pis pis gülüyordu ama Cina'nın yüzünde dehşete kapılmış bir ifade vardı. Emre neden sonra o hayret ifadesinin yüzünün aldığı halden kaynaklandığını idrak edebildi. Galiba yüzü tanınmayacak derecede korkunç vaziyetteydi. Çok geç anladı. Karşısındakileri tek gözüyle görüyordu. Sağ gözü kapanmış olmalıydı. İyiden iyiye bıraktı kendini. Kımıldayacak hali yoktu. Ama içinde gittikçe şiddetlenen nefreti önleyemiyordu. Affedilmeyecek hata yapmıştı. Ayrıca kendinden de utanıyordu. 1.80 boyunda ve 80 kilo ağırlığındaydı ama karşısındaki kısa boylu yerli herif perişan etmişti onu. Ne kadar usta bir dövüşçü olursa olsun kendisi de yakın dövüşte eğitim görmüştü. Bu kadar zor duruma düşmemesi gerekirdi. İşkenceci herif tekrar gürledi. Ayağa kalk. Artık umurunda değildi Emre'nin. Herifin bu işi bir an önce bitirmesini istiyordu. Genellikle bu insanlar hasımlarını boyun kırarak öldürürlerdi. Oldukça temiz ve çabuk bir ölüm. Adamın yaklaşıp boynunu kavramasını bekledi. Ama yerli boynunu kırmadı. Saçlarından tutup kafasını geriye kanırttı. Hiç karşılık veremiyordu genç ajan. Yanaklarına iki tokat yedi. Fazla acıtmayan cinsten. Gülüyordu yerli. Beni duyuyor musun? Evet diye inledi Emre. Güzel, şimdi sorularıma başlayabilirim. Çok dikkat et dostum. Bu sadece bir başlangıçtı. Seni öldüreceğim, bir defa bunu kafana koy ve iyice belli. Buradan canlı olarak çıkmayacaksın. Ben bir uzmanım, acı vermek de üzerime yoktur. Şayet bana doğru düzgün cevaplar verir ve beni üzmezsen fazla acı çekmeden ölürsün. Şayet inat ederek direnmeye kalkarsan bu çektiğin acıları tam 3 gün uzatabilirim. Anlıyor musun? Tam 3 gün. Tabii bu biraz da senin dayanma gücüne bağlı. Ujung Pandang'da bir serseriye tam 7 gün işkence uygulamıştım. O bir rekordu ama itiraf edeyim ki herif de bir hayli güçlüydü doğrusu. Ama senin o kadar dayanabileceğini hiç sanmıyorum. Allah belanı versin diye hırladı Emre. Şuursuzca Türkçe mırıldanmıştı. Anlayamadım dedi yerli. Ne dedin? Genç ajan bu defa İngilizce konuştu. Boş ver, önemli değil. Tek gözüyle hala işkencecisini tanımaya çalışıyordu. Yerlinin neden soyunduğunu o zaman anladı. Adamın çıplak vücudu kendinden sıçrayan kanlarla kaplanmıştı. Lafını tamamlar tamamlamaz boynuna yine çıplak elle sert bir darbe daha yedi. Yine nefesi kesildi. 1-2 dakika nefes alabilmek için çırpındı. Sorgun sırasında saygılı olacaksın ahbap. Kibar cevaplar vereceksin, anladın mı? Söyle bakalım, Türk müsün sen? Emre başını salladı. Gizli servisten değil mi? Evet. Buraya niçin geldiniz? Turistik bir gezi yapmaya. Ya demek henüz aklın başına gelmedi. Benimle alay ediyorsun ha. Böyle şakacı insanlara bayılırım. İşimi renklendirirler. Canın cehenneme. Yerli kızlara döndü. Tuz getirin dedi. Sonra elbiselerini astı, iskemleye doğru yürüyerek pantolonun cebinden sustalıya benzer ince metal bir alet çıkardı. Cina evin mutfağına koşarken yerle sırıttı. Buna ijuvu derler diye gülümsedi. İki tarafı çok keskin bir bıçaktır. Çok da maharetlidir. Emre adamın elindeki aleti görmeye çalıştı. Tüyleri ürperdi ama kendini koruyacak gücü yoktu. Korkuyla olacakları bekledi. Yerli yaklaşıyordu. Gözlerini yumdu ajan, ölümü bekliyordu. Ama adamın niyetinin henüz bu olmadığını idrak edecek kadar da aklı başındaydı. Bütün göğsünü kaplayan korkunç bir acı duydu. İjuvu göğsünde dolaşıyordu. Refleks olarak bile elini kolunu kaldıramadı. Sanki kollarının üzerinde tonlarca ağırlık vardı. Tek gözünü açıp göğsüne baktığında iki meme başı hizasında büyük bir X harfi şeklinde göğsünden kan sızdığını gördü. Yerli göğsünü çizmişti. Çiziklerden ince bir şerit halinde kan sızıyordu. Canı yanıyordu ama doğrusu tahammül edilmeyecek şiddette değildi. Yerli Cina'nın getirdiği tuzu alarak yarılan yaranın üzerine ekmeye başlayınca Emre dişlerini sıkmaya başladı. Göğsü tutuşmuş gibi yanıyordu. Dayanılacak gibi değildi duyduğu acı. Dişlerini sıkmayı bırakıp çığlıklar atmaya başladı. Yerli ise karşısında zevk içinde gülüyordu. Uzun sürdü Emre'nin hissettiği acı. Neden sonra gülümseyen adam tekrar üzerine eğilerek sordu. Buraya niçin geldiniz? Dudakları titriyordu acının. O an tek isteği kendinden geçmekti. Öyle de oldu. Etrafı karardı. Kendini derin bir boşlukta buldu ve bayıldı. Söyleyin şimdi dedi Richard. Muhammed Osuva hala bu kentte mi yoksa kaçtı mı? Stanley elindeki viski bardağını dudağına götürmeden önce son edindiğim bilgiye göre henüz burada. Emin misiniz? İngiliz bilgiç bir şekilde sırıttı. Eminim. Saklandığı yeri de biliyor musunuz? Hayır. Öğrenebilir misiniz? Stanley bu defa viskisini bir yudumda bitirmedi. Ufak bir yudum aldı. Sanırım ama biraz beklemeniz gerekebilir. Ne kadar? Kesin bir süre veremem. Ama bu çok önemli. Burada kaynayan bütün ajanlar için de geçerli bu. Şu sıralar herkes onu arıyor. Onu öncelikle bizim bulmamız gerekiyor. Tahmin edebiliyorum. Muhtemel bir CIA operasyonu olacak değil mi? Richard sesini çıkarmadan M16 ajanını süzdü. Stanley, onu ortadan kaldırmayı mı düşünüyorsunuz diye sordu. Richard'dan yine ses çıkmamıştı. Evet evet anlıyorum diye mırıldandı İngiliz. Gizli bir harekat. Dost ülke ajanlarının bile bilmemesi gerekir. Fakat niye? Neden Osuva birden bütün gizli servislerin dikkatini çeken biri haline geldi? Radikal bir İslamcı olduğunu biliyorum ama burada bile fazla önemsenmeyen biri. Şiddet eylemlerine başvuruyorsa da Endonezya hükümeti ona aldırmıyor. Fazla etkinliği olduğunu hiç sanmıyorum. Doğru efendim, onun faaliyetleri daha ziyade ülkesi dışında. Durun bir dakika diye mırıldandı Stanley, yüzünde meseleyi kavramış gibi zeki bir tebessümle. Galiba taşeronluk yapıyor başka ülkelerde, yanılıyor muyum? Olabilir. Sri Lanka'da mı? Hayır, çok daha uzak yerde. Tabii ya, bunu niye düşünemedim? Şu kaçırıldığını söylediğiniz Türk ajan, olayın onunla ilgisi olmalı. Ama inanılır gibi değil. Sulawesi oraya çok uzak. Taşeronluk için hiç de uygun bir mesafe değil. Stanley bu defa viskisini bir dikişte bitirdi. Elindeki ihtimalleri değerlendirmeye gayret ediyordu. Suriyeliler veya İranlılar adına çalışıyor olmalı. Orta Doğu'da İran çevresindeki Müslüman ülkelere ideoloji ve dini rejim ithaline çalışıyor. O suada garanti İran'ın taşeronudur. Türkiye'nin de baş hedeflerinden biri olduğunu biliyorum. Mesele laik düzeni yıkmak. Richard yumuşak bir sesle sordu. Sizce Türk ajanı Osuva kaçırmış olabilir mi? Şiddetle mümkün. Hafife almamak gerekir. Acımasız ve etrafına korku salan biridir. Ama burada taraftarı çoktur. Şu bahsettiğiniz Rus ajan size ne anlattı, ne istiyor? Herkes gibi Osuva'yı. Neden size başvurdu? Bu biraz garip değil mi? Siz bir İngilizsiniz. Stanley tekrar gülümsedi. Siz de az önce bana buradaki ajanların duayeni olduğumu söylemiştiniz. İnsanlar burada eskiyince her şeyi bildiğimi sanıyorlar galiba. Biliyor musunuz? Stanley bu kez bir kahkaha attı. Hiç kuşkusuz sizlerden fazlasını dedi. Hiç olmazsa kimlere başvuracağımı. Ayrım sonu sayfa 137.